yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yuhanna kesiminin 1. bölüm 19. ayete geldik. Vaftizci Yahya'nın tanıklığı. 19. ayette şöyledir. Yahudi yetkililer sen kimsin diye sormalar için Yeruşalim'den Yahya'ya kahinlerle levilleri gönderdiler. Bunun üzerine Yahya tanıklıkta bulundu. Elçi Yuhanna yazmış olduğu İncil kayıtlarında vaftizci Yahya ile ilgili olarak ilk bilgileri burada vermektedir. Yuhanna bize Yahya peygamberin yaşam öyküsünü anlatmaz. Yahya'nın doğumuyla ilgili gelişmeler İncil'de Luka kitabında anlatılırken, Yuhanna'daki Yahya ile ilgili kayıtlar kendisini sorgulamak için bir Yahudi heyetinin Yeruşalim'den gelmesiyle başlar. Yeruşalim'den gelen görevliler ona sen kimsin sorusunu sormaya gelmişlerdir. Bu soru biraz kurnazca sorulmuş bir soruya benzemektedir. Çünkü böyle bir soru Yahya'nın kendisiyle ilgili bazı abartılarda bulunabilme fırsatını da beraberinde getiriyordu. Ama Yahya dikkatliydi. Yuhanna 3. bölüm 30. ayette Yahya'nın öğrencileri yine kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunabileceği bir fırsatı varken kendisini İsa ile karşılaştırarak şu açıklamada bulunmuştu. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Ya da başka deyişle İsa Mesih büyümeli, yücelmeli, ben küçülmeliyim. Ne büyük bir söz değil mi? Her Mesih imanlısı da bu söze aynen katılmalıdır ama sadece bu söze katılmak yeterli değildir. Bu sözü yaşamak da gereklidir. O büyümeli ama ben küçülmeliyim. Değerli dostum, her ikiniz de aynı anda yukarıda bulunamazsınız. Ya o yukarıda bulunacak yani Rab ya da siz. Ya Rab büyüyecek ve siz küçüleceksiniz ya da Rab küçülecek ve siz büyüyeceksiniz. Yahya peygamberin Yeruşalim'den gelen heyete verdiği yanıta dikkatinizi çekmek istiyorum. Hiçbir şeyi örtbas etmeden Yahya açık açık konuştu. Ben Mesih değilim yolundaki bildirisi çok açıktı diyor 20. ayette. Yeruşalim'den gelen Yahudi heyeti Yahya'nın kendisinin beklenen Mesih olduğunu söylemesini bekliyorlardı. Onlar Yahya'nın Yahudilerin beklediği Mesih olabileceğini düşünüyorlardı ama Yahya söylemiş olduğu sözle kendisinin Mesih olmadığını açıkça dile getirdi. Ben Mesih değilim dedi. Yanlış adamı aramaya gelmişlerdi. Peki bu adam Mesih değilse daha başka hangi büyük bir kişilik olabilirdi? Öyleyse kimsin? İlyas mısın sen diye sordular. Yahya değilim dedi. Sen o peygamber misin sorusuna da hayır diye karşılık verdi diyor 21. ayette. Burada görüyoruz ki Yahya kısa ve çok kesin olarak konuşuyordu. Yahudi din heyeti Yahya'nın üzerine gittikçe Yahya'nın yanıtı çok daha kısa ve öz olmaya başlayacaktı. Eğer o Mesih değilse İlyas peygamber olmalıydı. Eğer İlyas değilse o peygamber olmalıydı. Kimdi burada söz edilen o peygamber? Yahudi heyetinin burada o peygamber diyerek sözünü ettiği kişi, eski antlaşmadan yasanın tekrarı 18-15'te yeryüzüne Musa gibi bir peygamber olarak geleceği vaat edilen bir peygamberdir. Yahya buna da kesin bir hayır yanıtını verdi. O yasanın tekrarı kitabında geleceği bildirilen peygamber değildi. Bu kez öyleyse kim olduğunu söyle de bizi gönderenlere yanıt verelim dediler. Sen kendin için ne diyorsun 22. ayet. Yahudiler ısrarlı tutumlarını söyleyerek Yahya'dan kendisinin kim olduğunu açıklıkla söylemesini istiyorlardı. Geldikleri yere elleri boş dönmek, en azından negatif haberlerle dönmek istemiyorlardı. Yahya, Yeşaya peygamberin şu bildirisini aktararak onları yanıtladı. Ben Rabbin yolunu düzleyin diye çölden yükselen bir sesim. Yuhanna 1 ayet 23. Dikkat ederseniz Yahya sadece bir sesti. Mesih söz, Yahya da sesti. Mesih ezeli sözdür. Yahya bir sestir. Yahya sadece ses olmak istemişti. Vereceği çok büyük, kendisinden bile çok büyük bir mesajı vardı. Bizler de sadece birer ses olmakla yetinmeli, bununla tatmin olmalıyız. Çünkü vermek istediğimiz mesaj kesinlikle bizlerden çok daha büyüktür. Ve tabii ki bu ses Mesih'in yüceliğini duyuran bir ses olmalıdır. Yahya'nın verdiği mesajın nedenli büyük bir mesaj olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Yahya insanlara Rabbin gelişine hazırlanın diyordu. Göklerin egemenliği yaklaştı diye de söylüyor olabilirdi. Çünkü göklerin egemenliği kralın gelişiyle yaklaşmış olacaktı. Yahya onlara Rabbin yolunu düzeltin diye sesleniyordu. Ne demek istiyordu bu sözlerle? Belki de bu sözlerle o insanlara yaşamlarındaki bozuklukları, günahları düzeltmelerini söylüyordu. Bunu bizler de yapmalıyız. Bunu yaptığımız zaman Tanrı ile olan ruhsal paydaşlığımızın kapısı açılmış olacaktır. Eğer onunla ruhsal paydaşlığımız var der ama karanlıkta yürürsek o zaman yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz diyor 1 Yuhanna 1 ayet 6'da. Sizin de fark etmiş olabileceğiniz gibi Yahya Yeşaya peygamberin sözlerinden alıntı yapıyordu. Çölde Rabbin yolunu hazırlayın, bozkırda Tanrımız için büyük bir yol düz edin. Yeşaya 40 ayet 3. Gönderilenler Ferisilerdendi. Ona başka bir soru yönelttiler. Madem sen ne Mesih, ne İlyas, ne de o peygambersin, nasıl oluyor da vaftiz ediyorsun dediler. Yuhanna 1, 24, 25 ayetler. Ferisiler şimdi Yahya'ya teknik bir soru yöneltiyorlardı. Eğer sen bunlardan hiçbiri değilsen, o zaman neden vaftiz ediyorsun? Yahya, ben su ile vaftiz ediyorum diye yanıtladı ama tanımadığınız o kişi aranızda duruyor. O benden sonra gelendir. Ben onun çarığının bağlarını bile çözmeye layık değilim. 26-27. ayetler. Bugün biz bu adamı vaftizci Yahya olarak tanıyoruz ama o sadece suyla vaftiz ettiğini söylüyordu. Oysa kendisinden sonra çok daha büyük birisi gelecek ve o hem ateşli hem de kutsal ruhla vaftiz edecekti. Şimdi dikkat edin, hem ateşle diyor hem de kutsal ruhla. Bu ateş, değerli dostum, yeryüzüne gelecek olan yargı vaftizidir. Şimdi aynı ayette hem ateş hem kutsal ruh var. İşte burada söz edilen ateş, yani ateşle vaftiz, yeryüzüne gelecek olan yargı vaftizidir. Kutsal ruhun vaftizi ise Pentekost gününde olmuştur. Bunu birbirine karıştırmayın. Burada ateş ile vaftiz ve kutsal ruhla vaftiz aynı şey değildir. Ateş ile vaftiz, altını vurguluyorum tekrar, yeryüzüne gelecek olan yargı vaftizidir. Kutsal ruhun vaftizi ise Pentekost gününde gerçekleşti. İnsan o gün Mesih kalabalığın arasında mıydı diye merak ediyor. Bilmiyoruz. Kalabalığın arasında bulunmuş olabilir. O benden sonra gelendir diyor Yahya. Ben onun çarığının bağlarını bile çözmeye layık değilim. Bir kölenin efendisinin bütün işlerini yapması gerekir. Bir öğrencinin de öğretmeninin çarığının bağlarını çözmesinden başka bir şey yapması gerekirdi. O günlerde kural böyleydi. Yahya kendisinin bir hizmetçi olduğunu söylüyordu. O bir öğrenci bile değildi. Bir hizmetçi, sıradan bir köle gibiydi. Köle olduğu halde kendisini köle olmaya bile layık görmüyordu. Tüm bunlar Ürdün'ün ötesinde Beytanya'da Yahya'nın vaftiz ettiği yerde oldu diyor Yuhanna 1. bölüm 28. ayette. Yuhanna müjdesine giriş bölümünde Yuhanna'nın olayların geliştiği tarihler ve yerlerle ilgili hem tarihsel hem de coğrafi bilgiler verdiğini söylemiştik. Burada da bir coğrafya birimiyle karşılaşıyoruz. Ürdün'ün ötesi, Beytanya. Bir sonraki ayete dikkat ederseniz şu sözlerle başlar. Yahya ertesi gün. Yuhanna bu sözlerle başlangıçta Tanrı olan sözün insan bedenine bürünerek dünyamıza geldiğini ve yeryüzünün coğrafyasında yürüyüp dolaşmaya başladığını söylüyordu. Yahya, ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görerek şöyle dedi. İşte dünyanın günahını kaldıran Tanrı kuzusu. Yuhanna 1. bölüm ayet 29. Yahya burada İsa'ya tanıklık ediyordu. Beklenen Mesih, kurtarıcı oydu. O sadece Mesih değil, aynı zamanda kurtarıcıydı. O kendisi Tanrı kuzusu olduğundan çok büyük bir kurtarıcıydı. Dünyanın günahlarını kaldırdığı için çok güçlü bir kurtarıcıydı. O bugün de kendisine imanla yaklaşan insanları kurtarmaya devam etmektedir. Çünkü onun işi budur. Kurtarmak. O kurtarıcıdır değerli dostum. Burada İbrahim peygamberin oğlu İshak'a yüzlerce yıl öncesinde söylemiş olduğu yanıtın gerçekleşmesiyle karşılaşıyoruz. İshak babası İbrahim'e işte ateş ve odun ama sunulmak üzere kurban edilecek kuzu nerede diye sormuştu. İbrahim de ona şu karşılığı vermişti. Oğlum, sunulmak için gerekli kuzuyu Tanrı'nın kendisi sağlayacaktır. Yahya peygamber ise Mesih'in sağlanan Tanrı kuzusu olduğunu söylüyordu. Bu Adem'in oğulları Habil'in haklı, Kain'in ise haksız olduğunu kanıtlamaktadır. Habil Tanrı'ya sunmak için küçük bir kuzu getirmişti. Çağlardan beri Yahudilerin mezbahlarında boğazlanan kuzular fonksiyonlarını bundan böyle Tanrı kuzusu olan İsa Mesih'te tamamlıyorlardı. Yani dünyanın günahlarını kaldıran Tanrı kuzusu gelmiş ve artık hayvan kurbanlarına hiçbir gerek kalmamıştı. Kendisi için benden sonra benden üstün bir adam geliyor. Çünkü o benden önce vardı diye bildirdiğim kişi budur. Bu kişinin kimliğini bilmiyordum ama o İsrail'e açıklansın diye ben suyla vaftiz ederek geldim diyor Yuhanna 1. bölüm 30-31. Ayetlerde. Vaftizci Yahya gerçek vaftizcinin İsa olduğunu söylüyordu. Çünkü kutsal ruh ve ateşle vaftiz edecek olan kişi İsa'ydı. Kutsal ruhla ve ateşle. Şimdi dikkat edin. Tekrar bunu edeyim. Kutsal ruhla ve ateşle vaftiz aynı şey değildir. Ateş kutsal kitapta her zaman yargıyı simgelemektedir. Ateşle vaftiz gelecekte olan yargı vaftisidir. Eğer bir kimse bugün kutsal ruhla vaftiz olmazsa, yani İsa Mesih'e iman edip yeniden doğmazsa, günahları bağışlanmazsa, o kimse ileride ateşle vaftiz olacaktır, yani yargılanacaktır. Yahya tanıklığını şu sözlerle sürdürdü. Ruhun gökten güvercin gibi inerek onun üzerinde durduğunu gördüm. Bu kişinin kimliğini bilmiyordum ama suyla vaftiz etmek için beni gönderenin kendisi, ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, kutsal ruhla vaftiz eden odur dedi. Ben de görüp Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim. Ertesi gün Yahya yine öğrencilerinden ikisiyle birlikte duruyordu. İsa'nın gezindiğini görünce işte Tanrı kuzusu dedi. Yuhanna 1, 32-36 ayetler arası. İşte Tanrı kuzusu. İsa karakter olarak bir kuzu gibiydi. Ama aynı zamanda dünyanın günahlarını kaldıracak olan, bu uğurda kurban edilecek olan kuzuydu. Vaftizci Yahya İsa Mesih'i vaftiz etmiş ve İsa kutsal ruhla birlikte özdeşleşmişti. Böylece Yahya İsa Mesih'e bakınca onun için şöyle dedi: İşte Tanrı kuzusu. İki öğrenci onun dediğini duyarak İsa'nın ardı sıra gittiler. İsa dönüp kendisini izlediklerini görünce ne istiyorsunuz diye sordu. Onlar da Rabbi, çevirisi öğretmendir, nerede oturuyorsun dediler. İsa gelin de görün deyince gidip nerede oturduğunu gördüler ve o gün onun yanında kaldılar. Saat öğleden sonra 4 sularıydı. Yuhanna 1, 37-39 ayetler arası. Bu aynı çağrı bugün sizler için de yapılıyor değerli dostum. Gelin görün. Mezmur yazarının dediği gibi tadın ve görün Rab ne iyidir. Yuhanna olay anını yine zaman belirterek vermeye burada da dikkat ediyor. Vakit akşamın geç saatleriydi. Bu ikisinden bir tanesi, yani Andreas, vaftizci Yahya'nın öğrencilerinden biriydi. Ve yaptığı ilk iş gidip kardeşi Simon'u bulmaktı. Yahya'nın dediğini duyup İsa'nın ardı sıra giden iki kişiden biri Simon Petros'un kardeşi Andreas idi. Andreas hemen kardeşi Simon'u bulup ona biz Mesih'i bulduk dedi. Çevirisi Hristos'tur. Onu İsa'ya getirdi. İsa ona bakarak sen Yunus oğlu Simon'sun dedi. Kifas Petrus diye çevrilir adıyla çağrılacaksın. Yuhanna 1, 40-42 ayetler arası. Simon su kadar kaygan, güvenilmez bir adamdı ama Rab ise ona kaya gibi sağlam olacağını söylüyordu. Eminim Simon'u o gün orada görenler onun günün birinde kaya gibi sağlam bir karaktere sahip olacağını düşünmemişlerdi. Nereden bilebilirlerdi ki? Bu aynı Simon bu kez Petrus olarak Pentekost gününde ayağa kalkıp halkın önünde açıkça İsa'yı vaaz edecek ve konuşmasının sonunda onu dinleyen insanlardan yaklaşık 3000 kişi Rab İsa'ya iman ederek inanlılar topluluğuna katılacaktı. Ertesi gün İsa Galile'ye gitmeye karar verdi. Filopos'u bulup ardım sıra gel dedi. Filopos, Andreas'la Petrus'un kenti Betsaida'dandı. Yuhanna 1, 43-44 ayetler. Gördüğünüz gibi yine coğrafi birimlerle karşılaşıyoruz. Betsaida yukarıda Galile Gölü'nün kıyısında kurulmuş bir yerleşim bölgesiydi. Petrus, Andreas ve Filopos'un Betsaidalı olduklarını bu ayetlerden açıkça biliyoruz. Bunların hepsi de balıkçıydılar. Filopos, Nataniel'i bulup Musa'nın ruhsal yasada belirttiği ve peygamberlerin haber verdiği Yusuf oğlu Nasıralı İsa'yı bulduk dedi. Nataniel ona Nasıra'dan iyi bir şey çıkabilir mi diye sordu. Filopos gel de gör diye yanıt verdi. Yuhanna 1, 45-46 ayetler. Nataniel konuşkan ve şakacı bir kişiydi ve burada esprili bir soru soruyordu. Nasıra'dan hiç iyi bir şey çıkar mı? Eminim ki kendisi bile sormuş olduğu bu soru karşısında gülümsemiş olmalıydı ama Filopos gülümsememişti. Sadece gel ve gör demişti. İşte değerli dostum, asıl önemli olan şey budur her birimiz için. Gel ve gör. Git ve dene. İnsanları İsa'ya çağırın, gelip görsünler. O zaman kendileri çok kolay kolay karar verebileceklerdir. Bizler de sizleri çağırıyoruz. Bizim sözümüze göre değil ama gelin ve kendiniz görün. Gelin kendiniz Rabbin sözünü alın, okuyun. İsa Nataniel'in kendisine doğru geldiğini görünce onun için işte içinde düzenbazlık bulunmayan gerçek bir İsrailli dedi. Ayet 47. Nataniel içinde hiçbir hile olmayan saf bir delikanlıydı. Esprili konuştuğu halde kurnaz ve sahtekar değildi. Karakteri Yakub'unkine hiç benzemiyordu. Nataniel beni nereden tanıyorsun diye sordu. İsa, Filopos çağırmadan önce seni incir ağacının altında gördüm diye yanıtladı. Nataniel, Rabbi dedi. Sen Tanrı'nın oğlusun, İsrail'in kralısın. Yuhanna 1, 48-49 ayetler. Rab İsa Mesih'in öğrencilerinden ikisi şüpheciydi. Bunlardan birincisi başlangıçta şüpheciliğini gösteren Nataniel. İkincisi de şüpheciliğini gösteren Thomas'tı. Nasıra'dan hiç iyi bir şey çıkar mı diyen bir şüpheci Nataniel, daha konuşmaları tamamlanmadan İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğuna tanıklık etmişti. Nataniel'in Rab İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğunu söylemesi, Nasıra'dan çok önemli bir şeyin çıkıp gelmiş olduğunu kabul ettiğini gösterir. İsa şöyle yanıtladı. Seni incir ağacının altında gördüm dediğim için mi inanıyorsun? Bundan daha üstününü göreceksin. Ayet 50. İsa Nataniel'i neredeyse azarlama derecesinde sorgulayarak kendisine onu incir ağacının altında gördüğünü söylediği için mi inanmış olduğunu sormuştu. İsa ona burada ayrıca bunlardan çok daha büyük şeyler göreceğini vaat etmişti. Gerçekten de bu olaydan sonraki 3 yıl içerisinde Nataniel bu olaydan çok daha büyüklerine birçok defalar tanık olmuştur. Ve ekledi, size önemle belirtirim ki göğün açıldığına ve Tanrı'nın meleklerinin insanoğlu üzerinde yükselip indiklerine tanık olacaksınız. 51. ayet. Rabbimiz Nataniel için kendisinde hiçbir hile bulunmayan bir İsrailli demişti. Bundan sonra da İsa, iman babasından olan Yakub'un hayatındaki bir olaya bakacak ve oradan bazı dersler çıkaracaktı. Yakup daha genç bir delikanlıyken evinden kaçmak zorunda kalmıştı. Çünkü kardeşi Esav onu öldürmek için arıyordu. Yakup evinden uzak ilk geceyi Beytel'de geçirmiş ve Rab orada ona görülmüştü. Gökten aşağıya bir merdiven indirilmişti ve melekler bu merdivenden inip çıkıyorlardı. Yakup bu olay aracılığıyla Rabbin kendisiyle bağlantısını koparmadığını anlamıştı. Çünkü evinden ayrıldığı zaman Tanrı'yı da orada bıraktığını düşünüyordu. Tabi Yakup'un Tanrı ile ilgili düşünceleri o zamanlar çok sınırlıydı. Beytel'deyken Tanrı'nın kendisiyle olacağını iyice anlamıştı. Rabbimiz burada bu konuya değinerek gökten indirilen merdivenin kendisi olduğunu söylüyordu. Bundan böyle Tanrı'nın melekleri insanoğlunun üzerine inip çıkacaklardı. Melekler ona hizmet ediyorlardı ve onun emrindeydiler. Burada ona melekler üzerinde yetki verilmişti. Onları haberci olarak göğe gönderebilir ya da onları gökten çağırabilirdi. Evet, ise burada Nataniel'e gökleri açılmış olarak ve Tanrı'nın meleklerini insanoğlunun üzerine inerken görebileceğini söylüyordu. Merdiven değerli dostum İsa Mesih'tir. Ve Tanrı ile ruhsal bir ilişkiye sadece onun aracılığıyla girebiliriz. Çünkü İsa Mesih şöyle demiştir. Yol, gerçek ve yaşam benim. Ben aracı olmadıkça hiç kimse babaya gelemez. İsa bir merdiven gibidir. Üzerine çıkmak için değil ama güvenmek için bir merdivendir. Ona güvenebilir, dayanabilirsiniz. Buradaki önemli nokta budur. Yuhanna müjdesinin birinci bölümü epey uzun sürdü ama çok önemli temel konulara değindik. Bölümün başlarında tanrısal sözün Tanrı olarak var olduğunu ve insan bedeni alarak aramızda yaşadığını gördük. Daha sonra onun için tanıklık yapan öğrencilerle karşılaştık. Vaftizci Yahya, İsa Mesih'in Tanrı'yı açıklayan kişi olduğuna tanıklık ediyordu. Andreas, İsa'nın Mesih olduğuna, Filipos, İsa'nın eski antlaşma peygamberlerini gerçekleştirdiğine ve Nataniel de İsa'nın Tanrı'nın oğlu ve İsrail'in kralı olduğuna tanıklık ediyordu.